Ayrım 44.
Latife'nin piyanoya olan tutkusu boşandıktan sonra onun için kaçabileceği bir dünya yaratmadı. Bir defacık hatırımı kırmayıp "Ay ışığı sonatını çalar mısınız?" diye yalvardığını anlatan Muammer Erboy, "Müziğin iyiliğinden mi çalanın şahsiyetinden mi çok güzel çaldığını hatırlıyorum. Bir defa çalmıştı. Bugünkü kulağımla dinlesem ne derdim bilemiyorum ama," diyor. Latife piyanosunu neden terk etmişti? Piyano onun yaralarını acıtıyordu belki de. Bu yüzden uzak durmayı tercih ediyordu. Piyanonun onda derin bir izi olmalı yorumuna katılıyor Muammer Bey. Tabii kesinlikle ve derin bir iz olmalı. Neden devam etmediğini bilemiyorum. Aslında onun ruh yarasına en iyi ilaç olurdu ama yazılarını yazmayı tercih etti galiba. Yaşayan ölülere türbedarlık ediyorum. Latife'nin ilişkisinin kesintisiz sürdüğü bir ailede Ağoğullarıydı. Süreyya ve Tezer Ağoğlu sık sık Latife Hanım'ı ziyarete giderlerdi. Süreyya'ya bir de fotoğrafını hediye etmişti imzalayarak. Yakın dostu Sitare Ağoğlu 1933 yılında 52 yaşındayken öldü. Latife bunun üzerine İstanbul Topağacı'nda oturan Ağoğlu ailesine başsağlığına gitti. Ahmet Bey demişti, "Niye ağlıyorsunuz? Başınızı çevirdiğiniz zaman 30 güzel sene hatırlayacaksınız. Bırakın da benim gibi yaşayan ölülere türbedarlık edenler ağlasın." Süreyya Ağoğlu bu anısını aktarırken haklıydı yorumunu yapıyor. Süreyya Ağoğlu, adı geçen eser sayfa 70. Latife Hanım'ı yalnız bırakmayanlardan biri de Cevat Abbas'ın karısı Memduha'ydı. O yıllarda kendisi de eşinden ayrılan Memduha Hanım, Ayazpaşa'daki evin kapısını sık sık çalardı. Leman Karaosmanoğlu, Latife Hanım'la ilişkisini sürdürenler arasındaydı. Leman Hanım bu ilişkiyi şöyle anlatmıştı. "Yakup da ben de mektuplaşırdık. Hatta ilk mektubumda, siz gidince Çankaya boşaldı hanımefendi," diye yazmıştım. Ayazpaşa'daki konağa gelen gidenlerden biri de Falih Rıfkı'nın eşi Şefika'ydı. Mina Urgan, annesi Şefika ile Latife Hanım'a gidişlerini hatırlıyordu. Annem, Mustafa Kemal ile evliliği sırasında Latife Hanım'ı pek tutmamıştı. Ama boşandıktan sonra Don Kişot Şefika, terk edilen kadından yana çıktı. İstanbul'a her gelişinde mutlaka onu görmeye giderdi. Bir defasında ben de peşine takılmıştım. Durum çok ilginçti. Mustafa Kemal Paşa lafı hiç edilmezdi. Havadan, sudan konuşulurdu. Ziyaretin sonuna doğru Latife derin derin içini çekerek kısık bir sesle sorardı. "Paşa nasıl hanımefendi?" Şefika da içini derin derin çekerek "Nasıl olacak hanımefendi? Bildiğiniz gibi işte," derdi. Mina Urgan'ın yorumuna göre annesi Mustafa Kemal'i ayıplarcasına söylerdi bunu. Sonra laf hemen kapanırdı. İki hanımefendi içlerini çeke çeke hüzün içinde ayrılırlardı birbirlerinden. Mina Urgan annesine "Hep mi sorar?" demişti merakla. "Evet," demişti Şefika Hanım. "Her zaman sorar ama böyle kısaca." Mina Urgan, Bir Dinozorun Anıları, Yapı Kredi Yayınları, 1998, sayfa 165. Atina Üniversitesi'nden Profesör Neoklis Sarris, çocukluğunu geçirdiği İstanbul Büyük Parmak Kapı sokaktaki Hayat Apartmanı'nda Falih Rıfkı'nın eşi olan Şefika Hanım'ın dairesinde annesiyle briç oynayanlardan birinin de Latife Hanım olduğunu anımsıyordu. Sarris, Mustafa Kemal aleyhinde konuşmayan Latife Hanım'ın daha çok onun yakınındaki kişilerden rahatsız olduğuna kulak misafiri olmuştu. Ragıp Zarakoğlu, Sarris adlı hemşerimiz üzerine, Gündem Gazetesi, 11 Mayıs 2002. Zarafeti, terbiyeyi deri gibi giymişti. 1920'li yılların meclis zabıt katiplerinden Necmettin Sahir ile Cemile Sahir'in kızı Şen Sılan, Latife Hanım'ı Latife teyze diyecek kadar yakından tanıyordu. İstanbul'a geldiklerinde de Bahariye Caddesi'nde Asım Gündüz ile eşine bahçeleri bitişik olan bir evde oturmuşlardı. Muammer Uşakizade babasının dostuydu. Cumhuriyet ilan edildikten sonra babası Necmettin Sahir, önce Fethi Okyar'ın ardından da onun yerine gelen İsmet Paşa'nın özel kalem müdürlüğüne atanmıştı. Şen, Sahir Sılan'la görüşme. Sılan ailesinin Latife Hanım'la o günlerde başlayan dostluğu ileriki yıllarda da sürdü. Şen Sılan Latife'yi şöyle anlatıyor. Muammer Bey çok rahat, sıcak bir adamdı. Kasıntı değildi. Kucağına alırdı beni. Annesinin kültürünü ölçemem ama zarif, sessiz bir hanımefendiydi. Latife Hanım da ona çok benzerdi. Güzel bir kadındı. Yuvarlak bir yüzü, tatlı bir dudak şekli, yumuşak, güzel bir yüz. Vücudunun yuvarlak hatları vardı. Cazibesi de var. Kıvrık bir kadın. Kıvır kıvır, ince, uzun değildi. Yuvarlak da hatları. Saçı hep muntazam, kıyafeti sade, şık ve zarifti. Her hareketiyle zarif, elegant ve tertemizdi. Anılarını vermeye söz vermişti Latife, Şen Sılan'ın babası Necmettin Sılan'a. Şen Sılan, pişman değilim adını verdiği anı kitabında da Latife'den söz etmişti. Annem ve babamla Ayaspaşa'daki evde aileyi ziyaret edişlerimizde Latife teyzenin sevdiğini bildiğimiz 4711 kolonyası da mutlaka elimizde olurdu. Hele Muammer Beyefendi bize geldiğinde hemen onun kucağına oturuverirdim. Çocuklar onları seveni ve güzeli hep severler galiba. Ben de onda hem bu sevgiyi hem de güzelliği buluyordum sanırım. İstanbul'a gittiğimizde mutlaka Latife teyzeyi o deniz manzaralı, ağaçlar ve çiçeklerle bezeli güzel köşkte ziyaret ederdik. Onun ufacık boyuna rağmen öne çıkan kişiliği, hareketliliği, açık sözlülüğü ve gururlu kadınlığı beni hep heyecanlandırmış ve ona hayran bırakmıştır. Çok bilgili, çok sade ve çok da yalnızdı. Bu yalnızlığını benimsemiş olduğundan hiç de şikayeti yoktu ama hep hüzünlü bir hali varmış gibi gelirdi bana. Ben çocuk olduğum günlerde bile bana yetişkinmişim gibi davranırdı. Bir yerde okumuştum. Shakespeare bir gün bir dostuyla konuşurken, "Annem kocamandı," demiş. Annesini önceden tanımış olan arkadaşı, ama o ufak tefekti diye itiraz edince de, "Evet, boyu ufaktı ama kendisi kocamandı," diye yanıtlamış. İşte bence Latife hanımefendi öylesine kocamandı. Vecihe, mütevazı, kültürlü, şık ve sıcacık. Rukiye hanımefendi bebek kadar güzel, şık, zarif, ufacık kemikli, güzel vücutlu. Şen Sahir Sılan, Pişman Değilim, İletişim Yayınları, İstanbul 2003, sayfa 67-68. Şen Sılan nişanlanmaya karar vermişti. Latife teyzesini ziyaret edip bu haberi vermek istiyordu. Annesiyle birlikte Ayaspaşa'ya gittiği gün Latife'nin sevgi ve aşk üzerine de tavsiyelerini alacaktı. Bizi her zamanki zarafeti ve sevgisiyle karşıladı o güzel insan. "Ben evlenmeye karar verdim," dedim. İlk sorusu "Seviyor musun?" oldu. "Bilmiyorum ama beğeniyorum. O beni seviyor," dediğimde "Bu daha iyi. Bırak da o seni daha çok sevsin. Böylece daha az kırılırsın, ıstırap çekmezsin." sözlerinden sonra annemin görüşlerini de dinleyip hayır duaları etti ve yanından ayrıldık. Latife hanımefendinin davetiyesini annemle birlikte onu ziyaret edip elden götürmüştük. O canım kadın davetiyeyi okuduktan sonra bir dakika diyerek yerinden kalktı ve salondaki şık bir marketöri dolabı açıp içinden süslü kağıtlara sarılmış 3 paketle yanımıza döndü. "Şenim, bunları senin için hazırlamıştım. Sen benim kızımsın. Bir yabancı için çarşıya gider bir şeyler alırdım ama sana böyle bir hediye veremem. İstersen paketleri aç, sana hikayelerini anlatayım." Elime ilk aldığım paket inceydi. Açtım. İçinden 2 fincanlık ağır gümüş ve tuğralı bir tepsi çıktı. "Bu seni çok seven babam Muammer Uşşaki, annemle evlendiği zaman zifaf gecesi kahveleri için sultan tarafından hediye edilmiş olan tepsidir," dedi. Şen Sılan şaşırmıştı. "Sen de evlendiğinde kocanla ikinizin kahve fincanlarınızı bunun üstünde taşırsın," dedi ona Latife. İkinci paket uzuncaydı. Açınca gümüş bir kokteyl karıştırıcısı çıktı. Latife, "Bu da babamındı. Bazen kullandığım oldu ama siz gençlere daha uygun. Martini yaparsanız amcanın anısına da kadeh kaldır," dedi. Şen Sılan ağlamaya başlamıştı. O yakışıklı, neşeli, zarif beyefendinin kucağında oturduğu mutlu anları hatırladı. Üçüncü armağan nefis, üzerinde çiçekler olan, koyu lacivert ve beyaz renkli, kapak ve kase kenarları incecik altınla çevrili, 4 köşe kocaman bir Sevres porselen şekerlikti. Latife, evlendiğimde Fransa Cumhurbaşkanı göndermişti. Bunun içinden gözyaşı karışmamış tatlı şekerler yemeni dilerim, dedi. Şensılan, gözleri gene bir hazin bakıyordu. Ne diyeceğimi bilemez bir halde boynuna sarılıp, ellerini öpüp doyasıya ağlamıştım. Tepsi hala duruyor, diyor. Şen Sahir Sılan, adı geçen eser, sayfa 142-146. Genç kadın Latife'nin hediyeyi veriş tarzından nedenle etkilendiğini şöyle anlattı. Bu zarafeti kaç kişi gösterebilir? Çok derin bir kadındı. Derin derken, hediye verirkenki tavrını düşünüyorum. Bu verdiklerinden vazgeçebilmişti. Ben onun verdiği tepsiden hala vazgeçemedim. Ondaki o gün olan bir şey değil, doğuşundan itibaren terbiye ve zarafeti deri gibi giymişti. Edinilen bir şey değildi, bir grandiyözü vardı. Ortalıkta öyle seyiz, uşak, şoför görünmezdi ama hepsi etrafta imiş gibiydi. Bir görgü vardı her şeyde. Vedat intihar ediyor. Vedat, Latife'nin Ankara'dan ayrılmasının ardından Londra elçiliği 3. katipliğine tayin edildi. Oğlu göreve başladığında Halit Ziya, Mustafa Kemal'e bir teşekkür telgrafı yolladı. Halit Ziya bu telgrafın tarihini 17 Ağustos 1342-1926 olarak kaydetmiş. Vedat hariciyede 10 yılı aşkın bir süre çalıştı. Ancak sonraki yıllarda kendisini hep tutunamayanlardan biri olarak hissetti. Bir virtüöz düzeyinde piyano çalarken piyanoyu da terk etti. Dışişleri Bakanlığından birileri kendisine sürekli kötü davranıyor, beklemediği anlarda merkeze çağrılıyordu. Konay bunalıma kapılan bir kişiliği vardı Vedat'ın. Tiran Büyükelçiliği son durağı oldu. Elçilikte bayram nedeniyle büyük bir şölen veriliyordu. Bir neden gösterilmeksizin bakanlık emrine alındığını bildiren şifreyi çözdüğünde Vedat donmuş kalmıştı. Şölenle ilgili bütün hazırlıkları tamamladıktan sonra "Biraz yorgunum, dinleneceğim." diyerek odasına çekildi ve "Beni uyandırmayın" diye sıkı sıkı tembih etti. Ceketini asmış, pijamasını giymiş, dosyalarını düzenlemiş, ardından 4 kutu luminal içip ölüme yatmıştı. 1937 yılının Aralık ayıydı. Halit Ziya, Atatürk'ün intihar olayına son derece üzüldüğünü söylüyor, cenazesinin getirilmesi için para gönderilmesini emrettiğini sonradan öğrenmişlerdi. 1938, acı yılı. 1938 yılı geldiğinde Atatürk'ün hastalığı kulaktan kulağa yayılmaya başladı. Kendisi de ölümün yakın olduğunu görüyordu. 5 Eylül günü Atatürk Dolmabahçe Sarayı'nda vasiyetini yazdırdı. Latife'nin sevdiği erkek ağır hastaydı ama onun bundan haberi yoktu. Aylardır tedavi gördüğü İsviçre'deydi. 10 Kasım günü Latife İsviçre'nin Bern kentinde bir hastanede yatıyordu. 11 Kasım günü kendisine getirilen gazeteler sevdiği erkeğin öldüğünü yazıyordu. Latife beyninden vuruldu. Anlaşılan bu acı haberi yakınları ona söylemeye cesaret edememişti. O gün Latife İsmet Paşa'ya yazdığı mektupta acısını satırlara döktü. Reisi Cumhur General İsmet İnönü, Ankara. Çok aziz ve muhterem şefim. Bu sabah aylardan beri yattığım hastane odasında mutat üzere gelen gazeteleri görünce beynimden vurulmuşa döndüm. 13 senedir çektiğim azabı bütün vicdanıyla tartmış, beni her suretle korumuş olan zat-ı devletinizin bu büyük felaketle ne kadar sarsıldığımı tahmin buyuracağına eminim. Şu anda beni millet ve memleket adına müteselli eden, onun taşıdığı ağır mesuliyetin sizin omuzlarınıza yüklenmiş olmasıdır. Size ne derin bir samimiyetle hitap ettiğimi bilirsiniz. Bütün merbutiyetimle daima muvaffakiyet, sıhhat ve uzun ömür dilerken bu kanatları kırık ve hasta kızınızı şefkat ve himayenizden mahrum etmemenizi rica eder, mübarek ellerinizden öperim. Latife. Adres: F. Sadık, Linden Hospital, Bern, Suisse. Latife Hanım 10 Kasım'da neler hissetti? Milliyet, 8 Mayıs 2006, Cumhurbaşkanlığı tarihi, Ankara 2006. Latife evliliği sırasında Mustafa Kemal'in sağlığı için evdeki barış ortamını bozmuş, içkisini, sigarasını, sofrasını sınırlamak, onun ömrünü uzatabilmek için çok çaba harcamıştı. Son günlerinde yanında olmadığı, ona bakamadığı için yası ölüm kadar ağırdı. Atatürk'ün ardından Latife Hanım'a kimler başsağlığı dilemek nezaketinde bulundu bilmiyoruz. Mustafa Kemal'in ölümüne bütün Türkiye ağlıyordu ama Latife için bu bambaşka bir acıydı. Ona veda bile edememişti. Atatürk'ü Anıtkabir'e 1953 Kasım'ında taşıdılar. Latife, Ayaspaşa'daki eve ziyaretine gelen Jale Tulga'nın Ankara'ya gideceğini öğrendi. Ondan bir ricada bulundu. Kim bilir ne kadar değişti koca Ankara. O şehri öyle merak ediyorum ki. Demek bana bir istediğin var mı diyorsun. Pekala, işte sana bir sır, daha doğrusu bir emanet. Yıllardan beri gerçekleştirmek istediğim bir şey vardı. Cesaret edip kimseye söylemediğim. Ankara'da bir çiçekçiden bir tek kırmızı gül al lütfen. Ama bir tek. Onu Anıtkabir'e götür ve Mustafa Kemal'in mübarek kabrinde yere bırak. Ayak ucuna. Kimden geldiğini o anlar ama sen yine de bunu Latife gönderdi diye söyle. Bu iyiliği bana yapabilir misin? Jale Tulga gerçekten de kıpkırmızı tek bir gülle sabah erkenden Anıtkabir'deydi. Merdivenleri çıktığında resmi kalabalıktan ürktü. Kocaman çelenkleri görünce kenara çekildi. İşlerini bitirmelerini bekledi. İçeri girmeden bir subaya sormuştu. İçeride kim var diye. Devlet başkanımız yanıtını almıştı. Demek ki Anıtkabir ziyareti yapılan resmi günlerden biriydi. Genç kadın bir an geri dönmeyi düşündü. Sonra Latife Hanım'ın sesi kulaklarında yankılandı ve yoluna devam etti. Protokol kalabalığına takılıp içeriye kadar girmeyi başardı. Bunu size Latife Hanım gönderdi diye mırıldanarak gülü kabrin ayak ucuna bıraktı. Herkesle beraber dışarı çıktı. O gece bir türlü onu uyku tutmadı. Tek gül kocaman çelenklerin arasında ezilip gitmiş miydi? Sabah olur olmaz yeniden Anıtkabir'in yolunu tuttu. Yine sabahın erken saatiydi. Jale Tulga'yı dışarıya bırakılmış kocaman çelenkler karşıladı. Çelenkleri gece içeri bırakmayıp dışarıya taşıyorlardı. Ama tek gülü kimse fark edip dışarı çıkartmamıştı. İçeri girdi ve kırmızı gülü bıraktığı yerde buldu. Latife Hanım'ın selamı yerli yerindeydi. Nezihe Aras, Mustafa Kemal'le Bin Gün, Dünya Yayıncılık, İstanbul 2002, sayfa 5-6. Latife'nin erkek kardeşi Ömer de Mustafa Kemal'le aynı yıl 1938'de öldü. Muammer Bey ise 79 yaşına kadar yaşadı. 1951'de kalp krizinden öldü. Ölümünün ardından Cumhuriyet'in ikinci sayfasında çıkan tek sütunluk ilanda kısa süren bir rahatsızlığın ardından İzmir eşrafından Uşakizade Sadık Bey'in oğlu Muammer Uşaklı'nın 22 Ocak'ta yaşamını yitirdiği belirtiliyordu. Muammer Bey boşanmasını izleyen yıllarda Latife'den şefkatini ve maddi desteğini hiç esirgememişti. Ancak yanında bu konunun açılmasını da istemiyordu. Evleneceğim dediği gün Latife'ye şöyle demişti. Şayet boşanıp benim evime dönersen bana bu meseleden söz etmeyeceksin. Latife babasına evlenirken verdiği sözü tam 26 yıl tuttu ve onun yanında evliliğinden, boşanmasından ve Mustafa Kemal'den hiç söz açmadı, hiç konuşmadı. Adeviye Hanım eşinin ardından 5 yıl daha yaşadı ancak son yıllarını Alzheimer'la boğuşarak geçirdi ve 1956 yılında yaşamını yitirdi. Daima gururluydu, başı dikti. Kadınları görünür kılan bir kadın sembolü olan Latife, geri kalan yıllarında görünmez kadın olarak yaşadı. Türkiye'de yapabileceği onca şey varken ona biçilen rol sessiz ve işlevsiz bir hayattı. Sahneden çekilmişti ama kulisleri izliyordu. Kendi ifadesine göre cemiyet hayatında işgal ettiği mevkiye veda etmemişti. Yakın çevresinin anlatımına göre böyle bir mecburiyet hissetseydim memlekete veda ederdim diyordu. Latife Hanım'ı anlatanlar yıkılmış, mahvolmuş bir kadından söz etmeyi seviyorlar. Ne var ki bu anlatımlar hep Latife Hanım'ı tanımayanların, onunla ilişkisi olmayanların değerlendirmeleriydi. Onunla ilişkisini sürdürenler ise bambaşka bir Latife Hanım'dan söz ediyorlar. Süreyya Paşa'nın oğlu Atıf Bey ile Mardinilerden Fatiş Hanım'ın kızı Şehvar Çağlayan, yıkılmış bir kadın mıydı sorusuna hemen itiraz ediyor. Hayır, yıkılmamıştı. Daima gururlu, sözünü geçiren bir kişiydi ve kişiliğinden hiç ödün vermedi. Başı dikti. İnsan onun karşısında kişiliğinin kuvvetini hissederdi, diyor ve ekliyor. Çok sevdiğim bir insandı. Saygım var. Hem tavırlarıyla hem de beyniyle Avrupalıydı. Anılarının ortaya dökülüp saçılmasından hoşlanmıyorum. Şehvar Çağlayan'la görüşme 2005. O bedbaht ama yıkık değildi yorumunu yapan Şen Sılan, evliliğinden bahsetmezdi. Hep hüzünlüydü gözleri ve gülüşü. Tek kalmışlığın ıstırabı gözlerinde okunurdu. Gözleri bana çok tesir etmiştir, diyor. Şen Sılan'ın 1960'lı yıllara dair Latife Hanım anlatımı ise Bert Gorgskolis'in 1923 yılında çizdiği Latife portresini hatırlatıyor. Müthiş bir empozansı vardı. Hemen bir toparlanmak ihtiyacı hissederdi insan onun yanında. İyi yetişmiş bir genç kızın onun zarafeti ve şahsiyetinin tesirinde kalmamak mümkün değildi. Karşısında eğildiğimi hissederdim. Onun yanında olmak bir kazançtı. Takdirine layık olduğunuzda kendinizde bir şeyler bulurdunuz. Merdivenlerden bir inişi vardı ki hayranlık duymamak imkansızdı. Yanında olmak büyük bir olaydı. Atatürk ile evlenmemiş olsaydı önemli bir kişi olurdu hiç şüphesiz. Şen Sahir Sılan'la görüşme. Çok sevdiği mavi gözlü, sarı saçlı yeğeni Füsun İşcan, benim için o Atatürk'ün karısı değil, halamdı. Çok kuvvetli bir insandı. Kendi başına devlet gibiydi. Gölgede kalacak birisi hiç değildi, diyor. Füsun İşcan'la görüşme 2005. Meral Bebe, iç sıkıntısını hiçbir zaman belli etmediğini düşünüyor. Anlatacak bir şey de yoktu zaten. İnsanlar bazı şeyler üzerine konuşmak istemezler. Halam da öyle biriydi. Ama yeri geldiğinde söylenecek bir şey varsa söylerdi. Nebil Özgentürk, Gazi'den sonra, sabah 19 Ağustos 2000. Dilek Bebe, onun yalnızlığına vurgu yapıyor. Canlıyken mezara gömülmek gibiydi onun hayatı. Halam çok yalnız bir insandı. Ama bence bütün büyük insanlar yalnızdır. Tabii ki hüzünlüydü de. Yanına ne kadar gidip gelsek de bir yalnızlık vardı içinde. Sadece ondan değil, anlaşılamamaktan dolayı da bir yalnızlık. Latife evlendiğine pişman mıydı? Yeğeni Meral Bebe'nin anlatımına göre pişman değildi. Bir daha dünyaya gelsem yine aynı şeyi yapardım, derdi. Latife Hanım ikinci bir evlilik yapmayı hiç düşünmedi mi? Meral Bebe, Nebil Özgentürk'ün sorusuna düşünmedi bile hiç yanıtını verirken kızı Dilek Bebe, halam evlenmek isteyenleri hep reddetmiştir, diyor. Nebil Özgentürk, halam hep yalnızdı. Sabah 1 Kasım 2003. Profesör Yurdakul Yurdakul, Atatürk'ten hiç yayınlanmamış anılar adını verdiği kitabında, Latife Hanım, Büyük Atatürk'ten ayrıldıktan sonra pek çok evlilik talebini reddetmiş. Atatürk öldükten sonra da ona bağlılığını her hareketiyle ölünceye kadar sürdürmüş bir hanımefendidir, diye yazıyor. Yurdakul Yurdakul, adı geçen eser, sayfa 172-176. Şehvar Çağlayan'ın yorumu ise daha farklı. Ben ona evlenme teklif etmeye cesaret edebileceklerini sanmıyorum, diyor. Latife Hanım'ın ikinci kez evlenmeye ilişkin görüşü netti. ABD Başkanı Kennedy'nin ölümünden sonra eşi Jacqueline, Yunanlı iş adamı Onassis'le evlenince çok mu ihtiyacı varmış hem paraya hem adama, attan inip eşeğe binilir miymiş, diye konuşmuştu. Konaktan apartmana. Latife annesinin ve babasının ölümünün ardından Ayaspaşa'da uzun bir süre tek başına yaşadı. Sonunda kendisine çok büyük gelen, ısıtmakta zorlandığı evden ayrıldı. Ev, müteahhit Muzaffer Tahmas tarafından dış cephesine aynen yapması koşuluyla yıktırıldı. Bugün arsa otopark olarak kullanılıyor. 1960'lı yılların sonunda Harbiye'ye Safir Apartmanı'nın en üst katına taşındı. Yeni evine piyanosunu götürmemişti. Aile burayı başka türlü değerlendirelim diye kendi içinde anlaştı. Boğaz'da hangi yalıyı istese alırdı ama o Harbiye'deki daireyi tercih etti. Bir gün dedi ki, apartman aldım kendime, Harbiye'de İpragaz'ın 7. katı. Yahu dedik, 5 metre tavandan 2 metre tavana nasıl yaşarsın sen orada? Zaten sığsın diye kütüphanemi kestirttim, dedi. Teyzesinin bu anısını benimle paylaşan yeğeni Muammer Erboy, Harbiye'deki yaşamının tanıklarındandı.